Muhterem arkadaşlar, bugün Allah izin verirse 5. dersi, 5. okumayı icra edeceğiz. En son derste batini kuvveleri özet olarak işlemiştik. Kuvveyi akliye, kuvveyi gadabiye, kuvveyi şehviye, kuvveyi vehmiyeyi anlatmaya çalışmıştık, tanımlamaya çalışmıştık. Ve bunların ifrat ve tefrit aşamalarının olduğu gibi haddi ve sat dediğimiz bölümlerinin olduğunu işaret etmiştik. Bu kuvvelerin haddi vasatlarının cem'inden ise bir başka kuvveye ulaşmıştık. Ona da adalet sıfatı demiştik. Bir sıfat meydana geliyordu. Ona da adalet demiştik. Dolayısıyla İslami ilimlerde, özellikle ahlak ilminde adil insan tanımı hukuk dilindeki adil insan tanımından biraz farklıdır. Bir insan mümkündür ki hak edene hakkını versin. Hiç kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Bu insan hukuki açıdan adil bir insandır. Bir devlet başkanı adil yargıda bulunabilir, adil hükümde bulunabilir, adil dağıtımda bulunabilir. Fakat ahlaken adil olmayabilir. Ahlak açısından adalet çok özeldir. Adil insan, ahlaki açıdan adil insan odur ki kuvve-i gadabiyyesini, kuvve-i şehviyyesini, kuvve-i vehmiyyesini aklın kontrolü altına sokmayı başarmış ve aklında da muvazeneyi tutturmuştur. Aklın vasat noktasına biz ne demiştik, hatırlayanınız var mı? Hikmet. Aklın vasat noktasına hikmet demiştik. Kuvve-i gadabiyyenin vasat noktasına
cesaret
ve şecaat demiştik. Kuvve-i şehviyyenin vasat noktasına iffet demiştik. Bu vasatların cem'inden bir hal zuhur ediyor ki o hale adalet diyoruz. Dolayısıyla ahlaken biz bir insana adil diyorsak bu demektir ki o insan akıl açısından hikmet üzredir. Bu insan kuvve-i gadabiyye açısından cesur bir insandır. Şehveti açısından iffetli bir insandır. Akıl açısından eğer hikmeti tahakkuk ettirememiş olsaydı bu insan ya lafazan olacaktı, ya cedelci olacaktı, ya demagoji yapan birisi olacaktı, ya ahmak birisi olacaktı, geri zekalı birisi olacaktı, cahil birisi olacaktı. İffeti tutturamamış olsaydı şehvetperest bir insan olmuş olacaktı veyahut da Allah'ın nimetlerinden faydalanmayı beceremeyen yine ahmak birisi olacaktı. Bu kuvvelerin ister ifrat noktası olsun, ister tefrit noktası olsun, bütün ahlaki rezailin şubelerini oluşturmaktadırlar. Bu akşamki okumamızda bu ahlak açısından bu kuvvelerin ifrat ve tefritlerinin doğurduğu diğer sıfatlara biraz daha işaret etmiş olacağız. İlerleyen derslerde bu sıfatların her birine özel okumalar yapıp tedavi yöntemlerine de işaret etmeye çalışacağız. Şimdi evvel emirde kuvve-i akliye önemlidir. Çünkü kuvve-i akliye eğer ıslah edilememişse kuvve-i gadabiyyenin ıslah edilmesi, kuvve-i şehviyyenin ıslah edilmesi, kuvve-i vehmiyyenin ıslah edilmesi mümkün değildir. O zaman kuvve-i akliyenin iyi anlaşılması ve iyi irdelenmesi lazım. Kuvve-i akliye, daha önceki derslerimizde de işaret ettik, her şeyden önce insanın en özel faslıydı. İnsanı diğer cinslerden ayıran en özel faslıydı. Akıl. Birçok sohbetimizde huzurunuza getirmişizdir, hatırlarsınız. Bu konudaki en önemsediğim veya en etkilendiğim diyeyim hadislerden birisi İmam Musa Kazım aleyhisselamın diliyle bize ulaşan hadistir. Allah kulları ile arasında iki hüccet karar kıldı. Birisi zahiri hüccet, birisi batini hüccet. Birisi hususi hüccet, birisi umumi hüccet. Umumi hüccet, batini hüccet diye de isimlendirdiği akıldır. Zahiri ve hususi hüccet, Allah'ın selat ve selamı üzerine olsun, insanların içerisinden Allah'ın vahyine muhatap olarak seçtiği peygamberlerimizdir. En son peygamber bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Dolayısıyla dikkat ederseniz bu hadisi şerife göre akıl bir peygamber gibidir. Batini hüccet. Ve bu akıl öyle bir hüccettir ki eğer hususi hüccet dediğimiz peygamberler gelmeseydi bile Allah'ı bulmaya, birlemeye, bu dünyanın anlamına, bu dünyanın fani olduğuna, mutlaka bir ebedi hayatın olduğuna, cezanın ve mükafatın olduğuna hükmedebilecek bir kapasiteye sahibiydi. Yine aynı zamanda ki bu şu anda söz ettiğim şey olayın teorik kısmıdır, pratik açıdan güzele, çirkine, yanlışa, doğruya hükmedebilecek güç ve kapasiteye sahip bir melekeydi. Sorulabilir ki madem ki akıl hiç peygamber gelmeseydi bile güzele ve çirkine, iyiye ve kötüye, yanlışa ve doğruya, hakka ve batıla hükmetme kudretine sahiptir. Allah neden peygamberler gönderdi? Sormaya da değer bir sorudur. Alimlerimizin müttefakun aleyh verdiği cevap şudur ki, insanlar kuvve-i akliyelerine bütünsel anlamda riayet ettikleri sürece pratik hayatta onun bu kabiliyeti inkişaf eder ve yararlanırlar. Fakat insanlar nefislerine uyma nispetinde kuvve-i akliyeden uzaklaşınca nefsine uygun düşen şeyi akıllı bulup nefsine uymayan şeyi akla boğayır görecek. Nefsine uyan şeye hak diyecek, nefsine uymayan şeye batıl diyecek. Nefsine uyan şeye güzel diyecek, uymayanı çirkin diyecek. Nefsine uyan şeye iyi, uymayan şeye kötü diyecek. İnsanın bile böyle riski var. Allah peygamberi gönderdi ki akıllıların, aklı selim olanların akıl dışındaki bütün kuvvelerini kuvve-i akliyenin hizmetçisi kılmış olan erdemli insanların iyi dediği şeye evet, peygamber de diyor ki bu dediği doğrudur, bu iyidir. Akıllının aklen hükmettiğini teyit etmek için peygamberler gelmiştir. İlmi açıdan. Peygamberlerin geliş sebebinin özel bir durumu daha vardır. O bizim bu okumalarımıza konu olmadığı için bir cümleyle geçeyim. Peygamberler insanların muhtaç olduğu toplumsal idare biçimini Allah'a eklemlemek için gönderilmiştir. O Allah adına yeryüzünde otoriteyi icra eder, idareyi icra eder, adaleti icra eder. Bir taraftan ilmen aklın hükmünü teyit eder, öbür taraftan doğabilecek anarşiyi, haksızlığı, hukuksuzluğu bertaraf edebilmek için insanların muhtaç oldukları otoriteyi Allah'a ait kılmak için gelirler. Onlar Allah'ın yeryüzündeki otoritesinin temsilcileridirler. Şahsen ben peygamberlerin gönderilişinin bu açıdan çok daha önemli olduğunu, insanlık onurunun korunması, insanın insana kul ve köleliğinden azade kılınabilmesi için peygamberlerin gönderilmesi gerekiyordu ki insanlar peygamberlere itaat ettikleri sürece istiklallerini elde ederler, bağımsızlıklarına ulaşırlar, izzetlerine, haysiyetlerine, şereflerine ulaşırlar, adalet tahakkuk eder, mizan tahakkuk eder, sükunet, huzur, insicam, uyum tahakkuk eder. Akıl, kuvve-i akliye bu manada çok önemlidir. Kuvve-i akliyenin her iki ucu da cehaletle adlandırılır. İfrat kısmına da cehalet denir, tefrit kısmına da cehalet denir. İfradında ne vardı demiştik? Demagoji vardır. Bu insan tefritte kalan, yani hiç okumayan, ilgilenmeyen, sorgulamayan, bir insan gibi değildir. Bu insan eline kitap almıştır. Bu insan mürekkep yalamıştır. Hatta bu insan çaka satar. Ben entelektüelim, ben aydınım, ben okurum, ben yazarım, ben köşe yazarıyım, ben televizyonda program yapımcısıyım, ben öğretmenim, ben profum. Fakat o hikmet noktasını tahakkuk ettirmek çok ayrı, çok özel bir olgudur. Dolayısıyla ne dedik? Tefridine de cehalet dedik, ifradına da cehalet dedik. Ahlak alimleri cehaleti de bu sefer ikiye ayırıyorlar. Birincisine cehli basit, ikincisine cehli mürekkep diyorlar. Cehli basit hepimizin bildiği cehalettir. Bilmiyor, okumamış, araştırmamış, sormamış, merak etmemiş, öğrenememiş, bilgiye dair bir şey yok. Yani çevresinden duyu organlarıyla elde ettiği malumatın dışında hiçbir teorik bilgiye sahip değil. Ama bu insan bilmediğinde biliyor. Hatta zaman zaman rahatsız oluyor. Niye bilmiyorum diye sorguluyor. Öğrenmek istiyor, sorabiliyor, soruyor. Öğrendiği zaman zevk alıyor. Huzursuzdur bu insan. Mutmain değildir. Fakat cehli mürekkep çok korkunç bir cehalettir. Cehli mürekkep tam Türkçe karşılığı karışık cehalet. Neyle karışmış bu? Kişi cahildir, cahil olduğunun bilincinde değildir. Cahil olduğunu bilmez. Ben profum diyor. Ben doçentim, ben hukukçuyum, ben sanatkarım, ben edebiyatçıyım, ben hocayım, ben ilahiyatçıyım, ben mollayım. Batıl inançlar cehli mürekkepten kaynaklanıyor. Yahudi müsterihtir değil mi inancından dolayı? Müsterih olmasaydı yeryüzünde bir tane Yahudi kalır mıydı? Kalmaz, müsterih. Oysa akla mugayir bir yığın ilkesi var. Fakat Yahudi diyor ki ben biliyorum. Bilmediğini bilmediği için müsterihtir. Orada huzur vardır, sükunet vardır. Cehli mürekkepte huzur vardır. Cehli mürekkepteki huzur hangi huzura benzer bir örnek verebilir misiniz? Hayvanın huzuruna benzer. Siz hayvanlarda hiç huzursuzluk gördünüz mü? Yok. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Dolayısıyla rahat. Ot bulunca yiyor, su bulunca içiyor. Efendime söyleyeyim, sahibi tarafından isteneni yapıyor. Gayet keyiflidir, huzurludur. Cahilde huzur yoktur. Cahil bilmediği açığa çıktığı zaman rahatsız olur, mutsuz olur, öğrenmek ister. Bugün kitap basılması, gazete çıkarılması cehaletten, insanın yaratılış olarak cehaletten nefret edişinin, cehaletten kaçışının bir göstergesidir. Cehli mürekkep insan okuma ihtiyacı duymaz. Okusa da kendisinin bildiğini zannettiği şeyin teyidi için deliller arar, ispatlar arar. Onun için diğer yandan da demagoji diyoruz. Aklın ifradındaki fesat noktalarından birisi demagojidir. Cedeldir. Cedel nedir? Karşı taraftakinin zaafının üstüne gitmektir. Bir hakikatin ispatı için uğraşmak değil, bir zaafın üstüne gitmektir. Buralara alın götürün ta siyaset meydanına kadar çıkarın. Ki şu anda içinde yaşadığımız günleri görüyorsunuz. Karşı tarafın sürçmesinden yola çıkarak iş yapıyor insanlar. Her iki taraf da öyle yapıyor. Ben bir tarafta durarak söylemiyorum bunu. Her iki taraf birbirinin acziyetlerinden yola çıkarak iş yapıyor. Siyaset akıl düzleminde yürütülmüyor. Kavga akıl düzleminde verilmiyor. Savaş akıl düzleminde verilmiyor. İnsani bir savaş yoktur. İnsani bir kavga verilmiyor. İnsani kavganın, insani savaşın olduğu yerden hakkın galibiyeti zuhur eder. Asırlardır insanlar kavga ediyorlar, savaşıyorlar. Fakat hala hak adına bir başarı elde etmiş değiliz. Hak, savaşan insanların birbirlerine pasladıkları futbol topu durumuna düşürülmüştür. Allah o hakkı bu istismarcıların elinden alıp hak ettiği izzete iade edecek insanların zuhurunu tacil eylesin. Kuvve-i akliye üzerinde söyleyebileceğimiz çok şey vardır. Cehli mürekkep dediğimiz gibi insanda huzur ihdas eder. O huzur var olduğu sürece de o insan bir adım ileriye geçemez. Ve dolayısıyla da bu insanda hikmet tahakkuk edemez. hikmet tahakkuk etmediği müddetçe bir insanın ayağının kayması mümkündür. Bu hem Müslüman içindir, hem Müslüman olmayan insan içindir ki geçen haftaki derste de galiba not olarak aktarmıştım ayet-i kerimede. İnsanlar bir takım günahlar işlerler de Allah onlara şeytanı arkadaş eder, musallat eder. Şeytan onları alır götürür, sürükler, fesada götürür. Fakat onlar hala kendilerini Müslüman zannederler. Ehli kitap nasıl müsterihse hak üzrü olduğuna dair. Dolayısıyla nasıl hiç tenezzül etmez de bir Kur'an'a bakayım demezse, nasıl tenezzül etmez de bir de Muhammed Mustafa ne demiş bir bakayım demezse, ben Müslümanım diyen insanlar fırkalara bölünmüşler. Bin bir çeşit Kur'an okuma biçimi geliştirmiş. Bin bir çeşit tefsir yazmış. Bin bir çeşit irfan ekolu oluşturmuş. Bin bir çeşit zikir şekli geliştirmiş. İbadet biçimi geliştirmiş. Gruplar oluşturmuş. Hizipler oluşturmuş. Mezhepler oluşturmuş. Tarikatlar oluşturmuş. Her bir tarikat mensup olduğu yerden dolayı nedir? Huzurludur. Allah-u Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? O dinlerini paramparça edenleri bana bırak. Onlar ki her biri kendi tutunduğu parçadan dolayı müsterihtir. Cehil-i mürekkep insanı bir de müsterih kılıyor. Yani hak üzere amel eden, hak üzere bir şeyler söylemek isteyen insanların tarih boyu yalnızlaştırılmış, mağlup edilmiş, basılmış, bastırılmış olmasının sebeplerinden birisi de budur. Cehli mürekkepten kurtulamamış insanlar henüz. Oysa geriye dönüp hiç sormuyor ki, mesela akıl nuruyla bir tane önerme yapalım. Beni tanıyanlar bu önermemden belki de bıkmışlardır. Tanımayanlar açısından arz ediyorum. İslam'da bilginin kaynağı nedir? Allah. Allah kaç tanedir? Bir tane. Bir Allah'tan bir konuda iki ayrı doğru gelir mi? Gelmez. Öyleyse doğru kaçtır? Birdir. Dört tane doğru olur mu? İki tane doğru olur mu? Beş tane olur mu? Bırakın siz beşi, onu, yüzü. Burada bir problem yok mu? Bu hak diye bildiğimiz veya hepimizin kendimizi hak diye nispet ettiğimiz şey hakkında bir sorgulama yapmamız gerekmiyor mu? Aklın ifrat ve tefrit noktalarından biri, aklı kendi hüviyeti, kendi ilkeleri çerçevesinde çalıştırmamak, aklı harici bir takım olguların tahakkümü altına sokmak nedir? Atalar, gelenek, görenek, ırk, çevre, kültür. Kur'an-ı Kerim'de bunun izlerini görüyoruz değil mi? Müşrikler ne diyorlar? Eğer Allah dilemeseydi ne babalarımız ne de biz bunu yapmazdık. Biz atalarımızdan böyle gördük. Ata aklı sınırlandırıyor. Mezhep aklı sınırlandırır. Şey aklı sınırlandırır. Aklı sınırlandırmamak gerekiyor. Aklı özgür bırakmak gerekiyor. Kuvve-i akliye üzerine dediğim gibi çok söylenecek şey var. Fakat ilk dersler ilerlediği sürece inşallah biraz daha inşallah irdeleriz. Diğer kuvvelere şey yapmayalım, haksızlık etmeyelim. Kuvve-i gadabiyeden de bahsedelim. Kuvve-i akliye bir kere hikmeti tahakkuk ettiremediği sürece kuvve-i gadabiyeyi ıslah edip kuvve-i akliyenin hizmetine de versek problem çözülmüyor. Kuvve-i gadabiyenin orta noktası neydi demiştik az önce? Cesaret ve şecaatti. İfradı neydi? Saldırganlıktı. Tefridi neydi? Korkaklıktı. Şimdi bu tefridi olan korkaklığa bağlı bir yığın çirkin ahlak, saldırganlığa bağlı olan, ifrada bağlı olan, saldırganlığa bağlı olan bir yığın çirkin ahlaki sıfat vardır. Bu ana kategori arkasından gelen tali kategorilere önderlik ve öncülük yapmaktadır. Evvel emirde kuvve-i gadabiyye ıslah edilip şecaat noktası tahakkuk ettirilmediği sürece o beden memleketinde, o vücut memleketinde rahmani orduların galip gelmesi mümkün değildir. Kuvve-i gadabiyyenin geriye doğru doğuracağı şeylere bir bakabilir misin? Tali
korkaklık, zillet, iftira, ifradında ise saldırganlık, cinayet,
hilim, kabalık, sabır, izzet, zillet, şecaat noktasına ulaşamamış bir insan zillete duçar olur. Şecaat noktasına ulaşamamış bir insan katil olur, müfteri olur, öfkelidir. Birisini tepelemek ister, üstünlük kurmak ister. Fiziki gücü yetmez, adama bir şey yapamaz. Bu sefer neye başlar? İftiraya başlar, yalana başlar. Bu kuvvelerin arkasından gelen tali illetler, hastalıklar veya sağlıklılıklar zaman geliyor ki iç içe geçiyor. Mesela bir insan şehvetinden dolayı bir şeyi elde etmek ister. O şeyi elde etmek için gücünü ve kuvvetini devreye sokamaz veya gücü kuvveti yetmez ise öfke kuvvetinden yardım alır. Vehmiye kuvvetinden yardım alır. Bunlar bazen iç içe de geçerler. Dolayısıyla dersler ilerledikçe neyin daha ağır merkezde, neyin daha etkilenen kenarda olduğuna dair de incelemeler yapacağız ki tedaviye dönük bir çalışma yaptığımız zaman ona göre de bir tedavi yöntemi geliştirilsin. Kuvve-i şehviye insanın ıslahı veya fesadı açısından en önemli kuvvelerden birisidir. Denge noktasına iffet demiştik. İfrat noktasına ne demiştik? Şehvet perestlik demiştik. Tefridine ise uyuşukluk, ahmaklık. Allah-u Teala diyor ki yiyin, için. Fakat israf etmeyin. Zira Allah israf edenleri sevmez. Demek ki israf güzel bir şey değilmiş. Ama yemeyin demiş mi Allah? Yemeyin, içmeyin. Yok, hayır. Ne dedik biz? Ruh bedeni kullanacak. O melekut alemindeki kendisini bekleyen o yükselebileceği noktaya gidebilmesi için aşağıya inip beden elbisesini giyip o bedenin kuvvelerini kullanmak suretiyle kendisini bekleyen o yukarı menzile çıkabilecekti. Bunun için şehvete ihtiyacı var. Yemesi gerekiyor. İçmesi gerekiyor. Efendime söyleyeyim, özel ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekiyor. Ve bütün bunları hangi noktada yapması gerekiyor? Vela tüsrifu. Yiyecek, israf etmeyecek. İçecek, israf etmeyecek. Diğer ihtiyaçlarını giderecek, israf etmeyecek. Ama adam yok diyor. Ben seyri sülüke girdim. Allah'a ulaşmak istiyorum. Yemeği bırakıyor. İçmeyi bırakıyor. Evlenmeyi terk ediyor. Ki bunları terk ettiğiniz zaman doğuracağı fitne, fesat veya zahiri veya batini hastalıkların telafisi hastalığı kadar tedavisi zor bir durumdur. Onun içindir ki İslam'da ruhbanlık, inziva, toplumu terk etmek yasak kılınmıştır. Şehvetin ifrat ve tefridinden geriye doğru baktığımız zaman doğuracağı illetler var. Onları da liste halinde okuyalım gene.
İfradında oburluk, cinsel hayatta aşırılık, aşırı uyku hali, kalp katılığı, hırs, ihanet. Diğer tefritinde ise faydasız ve boş işlerle meşgul olmak, faydasız ve çok konuşmak, ihanet.
Evet. Estağfirullah ve ashabul yemin fi cennatin yetesâelûn anil mücrimîn ma selekekum fi sakar kâlû lem nekum nel musallîn ve lem nekum nut'imul miskîn ve künnâ nehûdû ma'al hâidîn ve künnâ nükezzibû yevmiddîn. Sadakallâhul aleyhi lazim. Allah-u Teala ahiret sahnesinden bir sahne bize aktarıyor. Ashabul yeminden, sağ ehlinden bir resim, bir görüntü aktarıyor. Ashabul yemin cennettedir. Döner cehennemliklere, mücrimlere sorar. Çok önemsemişimdir. Burada Allah-u Teala ne kafir sıfatını öne çekiyor, ne münafık, ne müşrik, ne putperest. Mücrim. Dolayısıyla burada söz konusu edilenin ben Müslümanım diyen insanın da olması söz konusudur. Yetesâelûn, sorarlar, anil mücrimîn, mücrimlere sorarlar. Neden siz böyle ateşin içindesiniz? Ateş tarafından kuşatıldınız. Ma selekakum fi sakar. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Mücrimler cevap veriyorlar. Kalu diyorlar ki lem neku minel musallin. Biz namaz kılmazdık. Kuvve-i şehviyye ifradında ve tefridinde gezen bir insanın ibadet etmesi mümkün değildir. Zordur. Çok yiyen, çok uyuyan, diğer ihtiyaçlarına çokça koşan, ev sahibi olmak için koşan, araba sahibi olmak için koşan, koşulmasın mı? Koşulsun. Ama bunun bir haddi vasadı var. Bütün bir varlık amacının, gayesinin bu olduğu anlamında koşan bir insanın namaza vakit bulması, namaza meyletmesi mümkün değildir. قَالُوا لَمْ نَكُمْ لَمُسَلِّينَ Biz namaz kılmazdık. وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Biz miskinleri doyurmazdık. Kuvve-i şehviye kendisinin doymasıyla ilgilenir. Türkçemizde bir tabir geliştirmiştir. Bilirsiniz değil mi? Rabbena hep bene. Ey Rabbim hep bene ver. Çevresinde miskin varmış, aç varmış, açık varmış, susuz varmış, hasta varmış, çaresiz varmış. İlgilenmez. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْك۪ينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِض۪ينَ Biz oyun ve eğlenceye dalanlarla birlikte oyun ve eğlenceye dalardık. Kuvve-i şehviyenin en büyük fitnelerinden biridir. Neden en büyük? İnsanların en masum gördüğü bir illettir bu. Masum görür. Oturur bilgisayarın başına saatlerce oyun oynar. Doğru. Yabancı bir kadına el uzatmış değil. Yabancı bir kadına bakmış değil. Birisinin malına el uzatmış değil. Birisine hakaret etmiş değil. Değil mi? Hiçbir şey yok. Ama mübarek sen bir insansın. Az önce kuvve-i akliyenin götürebileceği yerleri işaret ettik kısmen. Senin nerelere gitme kabiliyetin var. Sen saatlerce oturur bilgisayarın başında hayali bir alemde araba koşturursan, köy idare edersen, şehir idare edersen mümkün müdür senin iffet noktasına ulaşabilmen? Biz iffeti sadece etle butla ilgili görüyoruz. İffet sadece etle butla ilgili değildir. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِض۪ينَ Biz oyun ve eğlenceye dalanlarla birlikte oyun ve eğlenceye dalardık. Hayatı ciddiye almazdık. Ve وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ Ve biz din gününü yalanlardık. Şimdi kıyameti, hesap gününü yalanlayan normalde nedir? Kafirdir. Ya Allah-u Teala yukarıda kafir demedi, müşrik demedi, münafık demedi, mücrim dedi. Kafir ben namaz kılmadım diye bir pişmanlıkta bulunabilir mi? Yok. Kafir ben fakirlerle ilgilenmedim diye bir şeyde bulunabilir mi? Yok. Nasıl oluyor? Müslümanları da içine alabilir bir olgudan söz ediyordu bu ayetler. Gel de aşağıda biz din gününü yalanlardık. Hesap günü. Bir Müslüman din gününü yalanlar mı? Hayır. Yapıp ettikleriyle, diliyle bu insan ne kadar Müslümanım dese de, kıyamet gününe inansa da, hesap gününe inansa da, namazını kılmıyorsa, çevresiyle ilgilenmiyorsa, hayatı oyun ve eğlenceden ibaret görüyorsa, duruş itibariyle, hal diliyle bu insan ne yapmış oluyor? Din gününü yalanlamış oluyor. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Artık o gün onlar için hiçbir şefaatçinin şefaatinden de fayda gelmez. Çaresiz bir. Dolayısıyla ahlak alimlerimiz diyorlar ki tedaviye başlarken öncelikle kuvve-i şehviyeden başlayın. Kuvve-i şehviyedeki zaaf noktalarınızı tespit edin. Bir bir o zaaf noktalarının üstüne gidin. Eğer kuvve-i şehviye aklın kontrolü altına verilememişse ve oradan iffet tahakkuk ettirilememiş ise kuvve-i gadabiyenin kontrolü altına alınması zor olur. Önce kuvve-i şehviyeyi, zira insanda gelişen ilk kuvve kuvve-i şehviyedir. Anasından doğan bir yavruyu düşünün, ilk işi dudaklarını oynatmaktır. Emeceği memeyi arar. Biberonu arar. Bir şey bulamazsa parmağını götürür. Beslenmek, yemek, içmek değil mi? İlk gelişen melekemiz, ilk gelişen kuvvemiz kuvve-i şehviyedir. Ve bizi hayata tutunduran kuvvemizdir. Dolayısıyla şeytanın bizdeki bulduğu karnımızın en zayıf kısmıdır. Dolayısıyla şeytana karşı koyabilmek açısından bu zayıf noktamızı kapatmamız gerekiyor. Buradan bir noktaya daha geçmek istiyorum. Az önce kısmen işaret ettim. Arkadaşlar, kuvve-i akliyenin ıslahı için, kuvve-i akliyenin ifradının ve tefridinin yaşanabileceği gerçek bir hayat içinde olmamız gerekir. Tek başına bir dağın başında yaşayan insanın kuvve-i akliyesiyle bir alıp veremediği, bir ifrat, bir tefrit, fitnesi, riski, seçim hakkı söz konusu olmayabilir. Kuvve-i gadabiyenin ıslahı için, kuvve-i gadabiyenin ifradının ve tefridinin ayağımıza çelme taktığı gerçek bir hayat içerisinde olmamız gerekiyor. Kuvve-i şehviyenin ifradının ve tefridinin bize çelme takacağı gerçek bir hayatın içerisinde olmamız gerekiyor. Bu cümlelerimden neyi kastettiğimi anladınız. İslam inzivayı kabul etmez. Toplumun içinde olacağız. Toplumla beraber olacağız. Şehvetimizi tahrik eden olgularla karşılaşacağız. Ve biz orada dik duracağız. İffetimizi koruyacağız ki kemale doğru ulaşalım. Evinden hiç çıkmayan bir insanın şehvetini tahrik edecek ne olacak ki? Neyle mücadele versin de o mücadelenin neticesinde bir zafer umudu olsun. Evinden çıkmayan bir insanın, toplumsal meselelerle ilgilenmeyen bir insanın kuvve-i gadabiyesini tahrik edecek ne vardır ki? O olay karşısında cesaret üzere kalsın, hikmet üzere kalsın da başarılı olsun, kemale doğru seyretsin. Bu derslerimizi mantıken bu çerçevede topladığımız zaman inzivanın ne kadar çirkin bir şey olduğunu, fıtrata ters bir şey olduğunu da burada ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Kuvve-i adliye, adalet kuvvesi veya vasfiye diyelim, adalet vasfı, bunların ceminin oluşturduğu bir alandır ki bunun da tefrit ve ifradının geriye doğru şubeleri vardır. Bu şubeler zaman zaman birbirlerine girerler, zaman zaman ayrılırlar. İnsanın kendisine dönük çabaları nispetinde kuvve-i şehviye mi ileridedir, kuvve-i gadabiye mi ileridedir? İleride olan geride kalandan istifade eder. Ama hepsi kuvve-i akliyenin kontrolü altına girdiği an kuvve-i akliye bunların hepsinden istifade eder. Bu cümleyi niye kurduk? Şimdi böylesine riski olan bu şeyleri Allah-u Teala bize neye verdi? Mevlana'nın Mesnevisinde güzel bir hikaye vardır. Gencin biri bir dövme yaptırmak ister. Gider şeye, uzmanına, benim sırtıma bir aslan resmi yapar mısın der. Tamam olabilir. Adam başlar iğneyi ver. Vay der, fırlar. Ne yapıyorsun sen der. Kuyruğunu yapmaya başlamıştım der. Bırak der, kuyruksuz olsun. İyidir. Bir iğne daha vurur, gene fırlar. Ne oldu onu bilir. Kulağını yapıyorum diyor. Bırak der, kulaksız olsun. İşte ayağını yapıyorum, bırak ayaksız olsun. Gövdesini yapıyorum, bırak. Oğlum diyor, aslan yaptırmak isteyen insan da biraz da aslan yüreği olur. Yani sen hiç bir iğneye bile tahammül edemezsen ben sana nasıl aslan yapayım? Kuyruksuz, başsız, ayaksız, gövdesiz bir aslanı sen nerede gördün? Kuvve-i öfkeyi, kadabiyeyi çıkarın. Şimdi öfke iğnesinden feryadı figan ettik. Allah'ım bize öfke verme. Öfkemiz olmasın. Kuvve-i şehviyeyi de bizden alsın. Cehenneme götürüyor bizi. Kuvve-i şehviyeyi de aldı. Kuvve-i akliyeyi de aldı. Geriye ne kaldı? Yani eğer biz insansak, ben insanım demekle onur duyuyorsak, ey Allah'ım sana şükürler olsun ki beni öküz yaratmadın. Ey Allah'ım sana şükürler olsun ki beni at yaratmadın. Beni eşek yaratmadın. Beni insan yarattın diye Allah'a şükredebiliyorsak, İnsan olmanın zatının gereği nedir? Kuvve-i gadabiyesi olacak. Eğer kuvve-i gadabiyesi olmasaydı, kuvve-i gadabiyenin haddi vasadı olan cesaretin ve şecaatin doğuracağı bütün nimetlerden ne olurduk? Mahrum olurduk. Namusumuzu koruyamazdık. Malımızı, mülkümüzü, evladımızı, vatanımızı, dinimizi, mukaddesatımızı ne yapamazdık? Koruyamazdık. Kuvve-i şehviyemiz olmasaydı zaten yoktuk. 3 gün yedirmesinler, 5 gün yedirmesinler bebeği. Ne olacak ki? Varlık sebebimizdir. Kuvveti şehviye. Öbür taraftan bak, kuvveyi gadabiyenin, kuvveyi şehviyenin benim aynı zamanda cennet vesilem olması söz konusudur. Dolayısıyla biz kuvveyi şehviyemize teslim oluyoruz. Kuvveyi gadabiyemize teslim oluyoruz. Ama o teslimiyetten sonra onların bizi çekip götüreceği yerden razı değiliz. Olmaz. Eğer dövme yaptıracaksanız, sırtında aslan gezdireceksiniz. O aslan kuyruğundan başına kadar, resim tamamlanana kadar uzmanın vuracağı iğnelere de ne yapman gerekiyor? Sabretmen gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun.